Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan, Periskop izleyicileri, ben de Twitter üzerinden yapayım. Oradan devam edelim. Herkesi çağıralım. Herkes gelsin. Hep beraber oturup konuşalım. Bugün yayının başlığındaki söz bana ait değil. Öncelikle onu söyleyeyim size. Ve sadece bana ait olmamanın ötesinde doğru da bir söz değil. Neden? Yani sözün anlamı doğru olabilir. Kullanan kişiyi düşündüğünüz zaman doğru bir söz değil. Çünkü bu sözü kullanan kişi Mahir Ünal. Dün Dünya Gazeteciler Günü'nü burada kutlamadık. Yani kutlanacak bir şey yok çünkü ortada. Hakikaten saçma sapan bir şey. Dünya Gazeteciler Günü diye davul çalacak halimiz yok. Mutlu edecek bir durum da yok ortada. Yani pek çok gazeteci hala gözaltındayken, insanlarla ilgili soruşturmalar devam ederken, ne için soruşturulduğunu bile bilmeden devam ederken üstelik, oturup konuşacak halimiz yok. Ama AKP'nin tanıtım ve medya başkanı, bakın tanıtım ve medya başkanı, ismi çok, titri çok afili. Böyle baktığınız zaman bir grup gazeteciyle Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir araya gelmiş. Kim o bir grup gazeteci? Bilmiyorum ama İhlas Haber Ajansı bir haber geçmiş. O bir araya gelinen bir grup gazeteci muhtemelen yakın bir grup gazeteci olmalı. Bu çok sorun değil bizim için. Çünkü kendine yakın olan, uzak olan, bunları zaten biliyoruz da. Hayır hayır, Mahir Ünal'ı takan takmayan mevzu değil. Bu görüş resmi görüş aslında. Yani bugün yaşadığımız her şeyin sorumlusu tam da bu görüş. Orada konuşulurken bu İyi Parti içindeki krizle ilgili olarak kullanmış Mahir Ünal bunu. Ama asıl sorulması gereken soru, biliyorsunuz, toplumda iki gündür büyük infiale neden olan AKP gençlik kollarının hazırladığı o saçma sapan abuk sabuk video. Biliyorsunuz yani burada uzun uzun konuştuk. Sen kimsin diye soruyordu. Hani dedik ya, sen kimsin esas diye. Özellikle Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamasına bir hafta kalmışken bunun yapılması iyi niyetli falan değil. Bilinçsiz hiç değil. Kimse bilmeden hazırlanmış bir şey hiç değil. Ama göreceksiniz. Bunun üzerinde durmayacaklar, inkar edecekler, sanki yapılmamış gibi davranacaklar diye bir grup gazeteci niyeyse sormuş bunu. Yani o bir grubun dışına çıkmayı niyetli gazeteciler de var demek ki. İhlas Haber Ajansı'nın haberi, önce onu söyleyeyim bir kez daha. Sen kimsin videosuna gelen eleştirilere yanıt vermiş. Yanıtı lütfen dikkatli dinleyin. Yanıt vermiş. Gençlik kollarımızın hazırladığı bir kliple ilgili son derece amatör bir heyecanla hazırlanmış video üzerinden birileri maalesef hiç hoş olmayan çirkin bir dille üslup kullandılar. Bunu da doğru bulmuyorum. Başka neyi doğru bulmuyorsunuz? Yani videoyu doğru buluyorsunuz o zaman. Ne diyor burada? Diyor ki son derece amatör bir heyecanla hazırlanmış. Bir kere bu yalan, yerden göğe kadar yalan. Amatörlükten kastınız eğer profesyonelliğe sığmayacak nitelikte olmasıysa doğru. Çok kötü çünkü. Hakikaten çok kötü. Yani onu yazan, çizen, metnini oluşturan, sinopsisini getiren, storyboard'unu hazırlayan hepsi yani 5 kuruş etmez. O ayrı. Ama burada amatör heyecandan kasıt. Ya biz de hemen bir şey hazırlayalım. Yani gençliği biraz coşturacak bir şeyden bahsediyorsanız bu çok büyük yalan. Onun bayağı ciddi bir bakışla hazırlandığı belli. Çünkü o amatör heyecanın içindeki insanlar zıkkımın kökü tarihindeki insanın adını hatırlıyor da bir hafta sonra kutlanacak Cumhuriyet Bayramı'nın temel kutlanma gerekçesi olan kişiyi hatırlamıyor mesela. Türkiye ile ilgili bir derdi yok ve herkes klibin sonunda gelip şahsıma bağlanıyor. Bu nasıl bir amatör heyecandır? Bu çok büyük bir yalan. Ama beni asıl ilgilendiren hikaye sonrası. Diyor ki birileri hiç hoş olmayan çirkin bir üslup kullandılar. Kim kullandı ya çirkin üslubu? Sen kimsin diye sormak eğer bir çirkin üslupsa öncelikle kullanan AKP medya başkanlığı. Gençlik kolları. Onların yetkisi etkisi olmadan bunların yapılabilmesi mümkün mü? İnsanlar durduk yerde sizin kapınızı çalıp açar mısınız lütfen siz kimsiniz diye bağırmadı ki. Siz hazırladınız. Burada konuşmanın devamında kullandığı bir cümle, bugün yayının başlığına da giren bir cümle aslında, İyi Parti içindeki krizden bahseder gibi görünüp aslında kendini tanımlıyor AKP'nin içindeki. Diyor ki, İyi Parti yöneticilerinin kendi içlerindeki sorunu bir operasyon olarak değerlendirip kendi krizlerini örtmeye çalışmalarını siyasi açıdan doğru bulmuyorum. Yüzleşemediğiniz, yüzleşmediğiniz her şey büyük bir kriz olarak size geri döner. Valla 5 yıldır anlatmaya çalışıyorum. Ben bu cümleyi bu kadar iyi kuramamıştım. Çok teşekkür ediyorum. Aklımın bir yerinde bir gün Mahir Ünal'a teşekkür edeceğim hiç yoktu. Ama hak ediyor gerçekten. Yüzleşmediğiniz her şey bir gün büyük bir kriz olarak döner demiştik ya. Bugün yaşadığınız temel krizlerin temel nedeni o. O temel krizlerin temel nedeni o. Pek çok başka nedenleri de var. Ama siz hiçbir şeyle yüzleşmediğiniz için yaşıyorsunuz. İsterseniz işi tek tek tane tane başından alarak götürelim. Önce şu gençlik kollarının videosundan başlayalım. Orada dayatılan gençlik imajı bu topluma oturan bir imaj değil ki. Siz öyle bir tahayyülle başladınız ki bu hikayeye. İlimli, irfanlı, sorumlu gençlik, bilinçli gençlik. Biz şunları duyduk mesela. Her yerden, her okuldan, her türlü, her tip insan çıkıyor. Saçma sapan bir tek imam hatiplerden çıkmıyor. Hatırlıyor musunuz bunu? Açık açık konuşuldu bu. İmam Hatip gençliği. Sonra denildi ki biz fikirsel anlamda iktidar olamadık. Çok özür diliyorum ama İmam Hatipler İngilizlerin kontrolü altında mı? Sonuçta oradaki gençlikten medet uman sizsiniz. O okulları açanlar sizsiniz. O öğrencilere bir şeyler yükleyen sizsiniz. Ve sonuçta diyorsunuz ki yapamadık. O zaman sizin beceriksizliğiniz mi? Ya da uyguladığınız politika yanlış. Bana kalırsa öyle. Ama burada yüzleşilmeyen krizler var ya. O bir tane kriz değil. Bugün yayın boyunca birkaç tanesini üst üste koyup konuşacağız. Bir tanesi toplumsal kriz. Bence en büyüğü. Çünkü şöyle bir hayalle iktidara gelen, başlarda bunu göstermemek için her türlü taklayı atan Adalet ve Kalkınma Partisi bir gün geldi. Artık görüşünü açığa çıkartmak dışında bir yöntem bulamadı kendisi için. İşte demin söylediğim cümleleri kurmaya başladılar. İlimli, irfanlı, şuurlu gençlik, İmam Hatip'ten geçmek. Hatta bunun için Milli Eğitim Bakanlığı çok net bir şekilde kullanıldı. Evlerinizin yakınındaki okullara kayıt yaptıramıyorsanız çocuklarınızı size adres olarak denildi ki İmam Hatip'e götüreceksin o zaman. Neden? Burada konuştuk ya. Neden böyle bir ihtiyacı olsun ki insanların? Hiç de bunu yapmak zorunda değil kimse. Sonuçta bu işi insanlar bilinen yalanları söyleyerek çözmek zorunda kaldılar. Devlet de biliyordu o yalanların söylendiğini. Taşınan ikametgah ilmi haberlerinin, yanlış yerlerden alınan adreslerin falan havalarda uçuştuğunu herkes biliyordu. Ama hep konuşuyoruz ya, bu ülkede iki kişinin arasındaki sır zannedilen şey milyonların bildiği bir gerçek aslında. Her zaman büyük bir ikiyüzlülükle. En az ikiyüzlülükle yaklaşılan olaylarda olduğu gibi mesela okul hikayesi tutmadı. Hatta bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı değil, Milli Eğitim Bakanı da doğrudan kullanıldı. Milli Eğitim Bakanı çıkıp dedi ki her şeye rağmen bütün okullar dökülürken hele şu pandemi koşullarında okulların yöneticileri, ilkokulların, ortaokulların, liselerin yöneticileri yani ilk dördün, ikinci dördün ve üçüncü dördün yöneticileri bir çözüm bulmaya çalışırlarken denildi ki ama imam hatiplerin doluluk oranı yükseldi. Bu da yalandı. Gördük çünkü açılan müthiş binalara rağmen, aktarılan tonla kaynaklara rağmen insanlar tercih etmedi. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki okullarda verilen eğitim falan değil. Yani buradaki gibi bir kafa yıkama dışında, şurada anlatıldığı gibi hatta amiyane tabirle kafa açma dışında hiçbir şey yapılamıyor. Yapıldıktan sonra çıkan görüş bu çünkü en fazla gidilen nokta bu. Milli Eğitim Bakanı'nın ağzından bunu duyduk biz. Binlerce sorunu olan bir eğitim sisteminin içinden sonra öğretmenler şikayet edilmeye başlandı. Denildi ki bizim kaynağımız var aslında ama personele çok kaynak ayırıyoruz. Oysa atanamayan öğretmenlerle ilgili temel gerçekleri saklayan bir iktidardan bahsediyoruz biz. O çocuklara sürekli olarak umut veren, atanacaksınız, 5.000'iniz, 10.000'iniz, 20.000'iniz bu yıl alınacak falan deyip yalan söyleyen, onları bambaşka mesleklere yönlendiren, hatta açık açık çıkıp herkes de devlette çalışacak ya da öğretmen olacak diye bir kaide yok diyebilen bir yöneticiyle. Bütün bunlar yapıldı. İşin milli eğitim boyutu krizi en çok tetikleyen, toplumsal anlamda krizi en çok tetikleyen boyuttu belki de. Çünkü yaygınlaşan bir cehalet, ortalamanın hatta ortalamanın karşılığı olarak vasatın, çok aynı anda kullanmayı sevmem ben o sözden de çok hoşlanmam vasat sözünden de, ortalamanın karşılığı olarak vasatın toplumda getirdiği nokta AKP'yi de mutlu etmedi. Çünkü fikri iktidarı saklamak için, sağlayabilmek için, saklamak için değil, sağlayabilmek için fikrinizin olması gerekiyor. Ama görüldü ki fikir falan yok. İnanmıyor musunuz? İşte ortaya çıkan videoya bakın. Onun içinde bir fikir var mı sizce? Onun içinde bir goy goy var. Bir yere eklemlendirme çabası var. Ama sonuç? Sonuç kimseyi memnun eden bir şey değil. Mahir Ünal'ın bile ağzından çıkabilen cümle bu. Yani şunu söyleyemiyor. Amatör bir heyecanla hazırlanmış ama çok güzel olmuş. Duydunuz mu o cümleyi? Diyemez ki. O da biliyor batak bir şey olduğunu. İlkokul 4'te hani ilk heyecanla hazırlanmış bir okul duvar gazetesi olsa belki yutarsın. Ama başında AKP gençlik kolları logosu olduğu için ve sonu Türkiye'yi tek başına yöneten insana çıktığı için o da kabullenemiyor. Çok güzel bir şey diyemiyor yani. O da biliyor. Saçma sapan bir yerden başka bir noktaya bağlamaya çalışıyor onun için. Yani bazı insanların bununla ilgili kullandığı üslubu doğru bulmuyorum. Üslup da yanlış olabilecek bir şey yok ki. Batak, beter, kötü, rezalet, fiyasko, dandik. Türkçe'de argosu da dahil olmak üzere kullanılabilen kelimeler. Hani övmek gibi olmasın, az buçuk bilirim bu dili. Bunlar üç aşağı beş yukarı. Başkaları da bulunabilir. Ama istediğiniz gibi bir karşılık bulamayacaksınız. Zaten öyle bir karşılığı olmadığını siz de biliyorsunuz. Ve sonrasında eklenen bu yüzleşemediğiniz şeyler kriz olarak döner sözü var ya. İşte hayatımızı açıklayan yer orası. Yani toplumsal anlamda istediği dokuyu oluşturamayan, partisinin devam etmesi ve iktidarının devamını bu yöntemle sağlayamayacağını anlayan insanlar şimdi bunları söylemeye başladılar. Herkes aynı şeyden bahsediyor. Herkes tıkır tıkır aynı şeyden bahsediyor. Yani burada bir toplumsal kriz yok, İyi Parti'de bir toplumsal kriz var. Doğru değil ki bu. İyi Parti'nin içindeki eğer böyle bir çatlak varsa, diyelim ki İstanbul İl Başkanı FETÖ'cü. İstanbul İl Başkanı'na karşı çıkan Ümit Özdağ partisini kurtarmaya çalışıyor. Bütün bunlar tamam da bu FETÖ'cülük denen görüşün Türkiye'de her noktaya sirayetini sağlayan kim? İyi Parti mi? Eğer öyleyse yanılıyorsunuz. Bir senelik geçmişi var daha o. Onun sıkça söylediğiniz gibi. Öncesinde sizin çabalarınızın çok büyük emeği katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama şimdi burada başkasının krizinden medet ummak asıl krizin çıkış noktası. Yani savunulacak hiçbir şeyin kalmaması, sessiz sedasız ortadan kaldırılan askıda ekmek uygulamasının ardından MHP liderinin bunun ne kadar iyi olduğuna ilişkin cümleleri de bunun göstergesi zaten. Çok iyiyse dursaydınız arkasında. Niye kaldırıyorsunuz ki? Hatta yaygınlaştırın. Her noktaya açın. İnsanlar açlığı, sıkıntıyı, yoksulluğu her gün sokağa çıktıklarında görsünler. Yani sıradan insanı bu ülkenin. Bugün Diskar'ın araştırmasından da konuşacağız yayının ikinci bölümünde. Orada anlatıldığı gibi mesela bu ülkedeki emeklilerin %60'ının asgari ücret seviyesinin çok altında ücretle maaşla yaşamak zorunda olduğu gerçeğini herkes görsün. Çünkü o askıda ekmeği almaya çalışanlar emin olun öncelikle emekliler olacak, işsizlerden daha çok. Niye biliyor musunuz? 3 kuruş da eline maaş geçse her emekli aynı zamanda işsiz kalan çocuğunu, bilmem nesini, yeğenini geçindirmeye çalışıyor. Yani o ekmeğe onların da ihtiyacı var. Madem bu kadar güveniyorsunuz, yaygınlaştırın. Her yere açın. Her mahallenin girişinde MHP il başkanlığı, o ilçelerde, o taşra teşkilatında her sokağın girişine koysun onlardan. Bakalım nasıl olacak geri dönüşü. Hani burada Mahir Ünal'ın söylediği gibi yüzleşilmeyen bir kriz var mı yok mu? Hep beraber görelim. Mecliste görüşülmeye başlanacak olan torba teklifin içinde dün sabah kısaca anlatmıştım size ve bugün devamına değineceğiz diye söylemiştim. Bir düzenleme var. O düzenleme elinde 5 kuruş parası kalmayan ki biliyorsunuz bugün itibariyle Turkcell'in de varlık yönetim şirketine devrolduğu, varlık fonuna devrolduğu söyleniyor. Onunla birlikte elinde artık 5 kuruş parası kalmadığını bildiğimiz devletin kaynaklarını dibine kadar kullanmış olan iktidarın her kuşu öptükten sonra en son gözünü kargaya dikmesinin neticesinde olduğu gibi kıdem tazminatı fonuna göz dikmesiyle gerçekleşecek bir düzenleme. Çünkü öyle bir düzenleme ki yapılmaya çalışılan. Aslında bundan sonra hiç kimsenin kıdem tazminatını doğru dürüst alamayacağını yasal garanti altına alıyor. Bakın dünden beri fonun bu şekilde çalışması kime ne kaybettirir, kimden ne kazandırır bunun üzerine bir şey yapmaya çalışıyorum. Dün akşam üzerinde çalışırken böyle bir teklif ne getiriyor ne getiriyor yani bunu çok net bilmek zorundayız çünkü eğer bilmeyecek olursak başımıza geldiğinde anlamlandıramayacağız, iş işten geçmiş olacak. Burada 43 maddelik bir torba teklifin içinde dün sabah size Bir Gün gazetesiydi yanlış hatırlamıyorsam haksızlık etmeyeyim emeklerine saygısızlık olmasın ya Bir Gün diye Cumhuriyet'te başka kim yazacak bunu ya da Evrensel 25 yaşın altında ve 50 yaşın üzerindeki insanlar için artık tazminat fonunun tamamen tırık hale gelmesi sağlanıyor. Birkaç düzenleme yapılmış. Çünkü deniyor ki bu demin bahsettiğim yaş grupları içinde yani 25 yaşın altında ve 50 yaşın üzerinde çalışanlar için patronlara uzun süreli defalarca yenileyebilecekleri sözleşmelerle insanları sözleşmeli çalıştırmanın yolu açılıyor. Ne demek bu? Yani sizi bir aylık ücret karşılığında ki bir aylık ücretle çalıştırdığı zaman sigorta priminizi de tam olarak yatırmak zorunda. Tazminata ayrılacak bölümle dahil olmak üzere. Burada sözleşmeli günler üzerinden çalıştırma şansı geliyor ve deniyor ki içinde. Buradaki ücret normalde aylık alacağın ücretin diyelim ki 28'e 30'a bölünmesiyle aynı olmak zorunda değil. Daha yüksek de alabilirsin. Bu çok büyük bir yalan biliyor musunuz? Çünkü siz diyelim ki ayda aldığınız 3000 liralık maaşın 30'a bölünmesi karşılığı, hafta sonları da dahil olmak üzere ki öyle hesaplanmıyor bu iş aslında ama düz olsun diye söylüyorum. Günlük 100 liradan çalıştığınızı düşünün. Sizi çalıştırırken haftada 3 gün çalıştırıp günde size 180 lira para veriyor. 180 lira. 3000 liralık ücretiniz böyle olduğu zaman 4 haftanın sonunda sadece 2160 lira olarak geçiyor elinize. Sonuçta baktığınız zaman tam da Mahir Ünal'ın söylediği gibi bir yalan bu. Yani baktığınızda paranız artmış gibi görünüyor değil mi? Yüzleşilmeyen krizler. Ama siz çıkıp 2160 liraya talim ettiğiniz zaman kaybettiğiniz 840 lira bir yana aslında prime esas kazancınızın da düştüğünü görüyorsunuz. Belki görmüyorsunuz, sonrası için göreceksiniz bunu. Ne zaman? Bunun karşılığında kıdem tazminatı fonuna sizin adınıza aktarılacak kaynak ortaya çıktığı zaman. Çünkü ona göre yapılacak o da. 3000 lira karşılığı değil ki 2160 lira karşılığı aktarılacak o parada. E hal böyle olduğu zaman bunun insanların emekliliğine nasıl yansıyacağını düşünmek çok mu zor? Bunun için ekonomist olmaya gerek var mı gerçekten sizce? Yok. Ama 43 maddelik bir torba teklife ihtiyaç var. Kafaların bulandırılmasına ihtiyaç var. Dün sabah size resmi gazeteden bir takıntı benim için biliyorsunuz bu. Pek çok Ankaralı gazetecide de vardır özellikle parlamento muhabirlerinde. Resmi gazeteden bakarsınız ve çok fazla haber görürsünüz aslında orada. Resmi gazetenin içinde İthalatta gümrük vergisi sıfırlanan bir takım maddelerle ilgili olarak kodlar yayınlanmıştı. Ve size sabah dedim ki ya burada kodların karşılığına bakmak lazım ama bunun içinde buğday görünüyor mesela. E siz böyle baktığınız zaman dün Ali Ekber Yıldırım sağ olsun benden de söz ederek anlattı bunu. Ya yiyeceğimiz her lokmaya ilişkin olarak ithalatın önü açılıyor. Niye burada kıdem tazminat konuşurken bunu da ortaya sokmak zorunda kaldık? E çünkü Türkiye'de işsizliğin körüklenmesinde sanayi kesimindeki düşüş kadar bir yandan bu yılın işsizlik, bu ayın işsizlik rakamlarında yani geçen ayın işsizlik rakamlarında size anlattığım gibi tarımdaki işsizliğin artışı da var. Ve bu sıradan bir şey değil. Bakın içinde bulunduğumuz ayın adı Ekim. Hayır o anlamda değil hani olursa Ekim'e diye değil. Ekim aynı zamanda isminde bulunduğu gibi tarımın canlanmaya başladığı ay. Yani çiftçinin bir sene boyunca yiyeceği para için ilk yatırımı yaptığı ay. Artık tohumu toprakla buluşturduğu ve ondan sonra emeğini sergileyerek ürününü almayı beklediği ay. Buna rağmen tarımdaki işsizlik artıyorsa eğer tarım sektörünün içinde bir sıkıntı var burada. E aynı şekilde bir yandan işsizliğin arttığını, bir yandan kıdem tazminat fonunun gümletildiğini düşünün. Soruyorum şimdi bu bir kriz değil midir? Kim yüzleşecek bu krizle? Ben mi? E ben görüyorum zaten anlatıyorum. Ben anlatıyorum bunu. Ama siz burada sürekli olarak insanları sınırlı sözleşmeler dayatarak kafalarına vurarak çalıştırırsanız alacakları deminki örnekten verdiğim gibi hani 3000 lira yerine 2160 liraya çalıştırıp bir de mutlu olmalarını beklerseniz ancak o bilgi verdiğiniz bir grup gazeteci var ya onları memnun ettiğiniz kadar edersiniz. Çünkü 43 maddelik teklifin içinde sürekli olarak her şey patronların istediği haliyle yapılıyor. Ama şunu unutmayın, bunu da konuştuk çünkü burada. Patronların da çok memnun olduğu günler bitmek üzere. Çünkü bunların tamamının yapılabilirliği yok. Emin olun yok. İşçinin verimliliğinin düşeceği, bir yandan döviz üzerinden ara maddenin, girdinin tamamen pahalandığı bir ortamda patronun da mutlu olma şansı yok ki. Ne kadar sömürebileceksiniz işçiyi? Ne kadar? Yani etini, derisini, sütünü hepsini kullandınız. Sonra? Yok ki o insanlar çalışacak yine. O fabrikaların çalışabilmesi için insana, emeğe ihtiyaç var. Ve o emek patronun sermaye ile desteklemesiyle bitmiyor sadece. Kol gücü, zihin gücü, beyin gücü, emek gerekiyor. Emek bunun için. Nasıl çalıştıracaksınız bu insanları? Bu krizi görmezden gelen insanlar sürekli olarak çalışmanın karşılığında işverenin sizi part-time çalıştırmasının teşvikiyle de karşılaşacaklar. Yani işvereniniz size şunu söyleyecek. Siz sürekli çalışmak değil ama part-time'da çalışabilirsiniz. Demin dedim ya o sözleşme tuzağına bir kez düştüğünüz andan itibaren sarmalın içindesiniz artık isteseniz de çıkamazsınız. Ekonomide böyle bir kriz yaşanırken hiçbir şey yokmuş gibi davranan insanlar krizle yüzleşmekten kaçınan insanlar değil midir? Ben mi kaçıyorum şimdi? Ben anlatıyorum bunu. Ama Mahir Ünal ve beraber olduğu bir grup gazeteci bunların bütün bu dertlerin üzerinde çok asude bir hayat yaşıyorlar demek ki. Onlar görmüyorlar. Tekrarlıyorum önerimi. MHP geri adım atmasın. Her sokağın başına koysun bir tane askıda ekmek standı. Korkuluklardan bir tane. Hepsini assın. Hatta MHP ilçe teşkilatlarından, gençlik kollarından insanlar çıksın. Orada ekmek bittikçe yenilesin. Arabalar geçsin, kamyonetler. Üzerinde kocaman MHP logosu olsun, Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı olsun ve ondan sonra görelim insanlar mutlu oluyor mu olmuyor mu? Onu göstermek seçmenin işine yarıyor mu yaramıyor mu? Sandıkta nasıl olsa karşılaşacağız bununla. İş bu kadarla kalmıyor ki. Bakın, sağlıkta kaçınılan kriz hepimizin yüzleşmek zorunda olduğu çok ağır etkileri olan bir kriz. Açıklamadığınız her veriyle dünyaya karşı rezil olmayı bir yana koyun. Geçtik artık onları, biz o aşamayı çoktan tükettik. Açıkça söylendi çünkü sizinle paylaşmadığımız hiçbir veriyi Dünya Sağlık Örgütü'yle de paylaşmıyoruz denilerek sanki övülüyormuş gibi anlatılıp büyük bir aczin ifadesi sergilendi. Onlara da yalan söylüyoruz denildi yani. Ama her gün açıklanan sayılarla koronavirüsten yaşadığımız bütün dünyanın yaşadığı kriz, koronavirüsle birlikte bütün dünyanın yaşadığı kriz bizde bir yanıyla görülüyor, bir yanıyla görünmüyor. Mesela burada sağlık çalışanlarının yaşadığı istekleri, talepleri hepsi ortadayken devlet sessiz kalıyor buna. Bunun bir meslek hastalığı olarak tanımlanmasını istiyorlar. Hekimler, hastane çalışanları, eczacılar. Haklılar. Çünkü onlar daha çok muhatap olmak zorundalar bununla. Ama ısrarla bunu görmezden geliyorlar. Oysa bu talepte bulunan kişiler dışarıdan insanlar değil. Soros Vakfı demiyor mesela bunu. Bilmem ne örgütü söylemiyor. Doğrudan Türk Tabipleri Birliği söylüyor. Bu bir meslek hastalığıdır. Artık çok ciddi bir sorundur. Ve bu insanlar, sağlık çalışanları ölmeye başladılar. Uzun süredir artık sayıları sürekli artan şekilde ağır bir grafik sergileyerek ölüyorlar üstelik. Bunun karşılığında bir tedbir almak zorundasınız. Hiçbir şey yapılmıyor. Krizden kaçmak, yüzleşmemek nedir biliyor musunuz? Bütün bunlar yapılırken, bütün bunlar ortadayken siz çıkıp hastanelerdeki moral servisinin, adını böyle söyleyince daha seksi oluyor çünkü. Yani Diyanet görevlilerinin aldığı ücreti artırırsanız, bakın işte bu tam krizle yüzleşmekten kaçmaktır. Tam da yaptığınız şey budur. İnsanların gözünün içine baka baka yaptığınız şeydir. Ama bütün bunların, hani diyor ya, yüzleşmediğiniz her şey büyük bir kriz olarak geri döner diye. Kriz olarak döndüğünü herkes görüyor. Sağlık çalışanları bu ülkede mutsuz. Yani mutsuz olmaları da çok haksız değil. Ölüyorlar çünkü, kusura bakmayın. Haliyle ölürken de mutsuz oluyor insanlar. Böyle bir sıkıntı oluyor yani. Elinden gelmeden, istemeden yapıyorlar ama kusura bakmayacaksınız artık. Öldükleri için biraz üzülüyorlar. Bütün bunlar ortadayken kolunu kımıldatmayan iktidar hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Ve sürekli yalan söylenmeye devam ediyor. Krizden kaçınan, yüzleşmekten kaçınan kimdir sorarım size. Bugün konuştuğumuz şeyin Mahir Ünal'la falan bir alakası yok. Bu bakış temel bir AKP'li bakışı, temel bir MHP'li bakışı, iktidar destekçisinin bakışı da onun için söylüyorum. Ama bugün artık alenen iktidar gazetelerinin de söylediği gibi, bakın burada çok ciddi bir toplumsal krizle karşı karşıyayız. Özellikle emekçi kesimin buradan alacağı darbenin karşılığı yok. Gerçekten yok. İnsanlar, fark etmiyor musunuz bugün? İş yerlerinde direniş sergilerlerken söyledikleri şey bu. Alay komutanı, senden mi korkacağım diyen işçi bunun için söylüyor onun işte. Bunu görmek bu kadar mı zor ya? Bunun tedbirini almak bu kadar mı zor? Cevap veriyorum. Evet, zor. Çünkü kaynak yok. Çünkü ülkenin kaynakları saçma sapan yerlere ayrılmış. Onlara akıtılmış durumda. Ve şimdi Türksel'in de varlık fonuna devriyle birlikte elde satılacak üç parça bir şey bile kalmamış durumda. Herkes bunu çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Burada defalarca örneklerini sergiliyoruz. Ama şimdi her boyayı boyadıktan sonra fıstık yeşili olarak kıdem tazminat fonuna göz diken iktidar aslında attığı adımın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında değil. Onun bir tane derdi var. Bir yerden para bulmak zorundayım. Ama para bulunacak bir yer yok artık. Körfez sermayesinden bu ülkeye para gelmeyeceği, bizim ülkemize para gelmeyeceği belli, net. Çünkü Körfez'in o parayı bizimle kullanabilmesinin bir takım karşılıkları olması lazım artık. Beraber hareket edilen insanlara karşı bir takım taahhütlerin verilmesi lazım. Mesela Libya örneğinde olduğu gibi geri adım atılması lazım. Mavi Vatan denilerek ortaya konulan projede olduğu gibi geri adım atılması lazım. Avrupa Birliği ile yaşanan krizde mutlaka bir geri adım şart. Bunların bir bedeli var. Para öyle gelecekse öncelikli beklenen, talep edilen şey olmaz o zaman. Oranın parası olmaz. Kimden gelecek sorarım size. Türkiye daha önce burada sıkça konuştuğumuz gibi, hani ekonominin temel ilkeleri üzerinden yaptığımız yayınlarda olduğu gibi, ara malı ithal ederek onları mamule çevirip satan, ihracatını bu yolla sağlayan bir ülke. Şimdi ihracatçı açısından baktığınız zaman dövizin değerinin bu kadar yükseliyor olması, yani Türk lirasının bu kadar ucuz hale geliyor olması aslında bir yanıyla belki onun rekabetçi piyasa için işine yarıyor olabilir. Eğer bir şey üretiyorsanız, biz bir şey üretmiyoruz ki. Biz bir şey üretmiyoruz. Bakın dün resmi gazetede yayınlanan o sadece kod numaraları olarak yayınlanan şeylerle bizim bir şey üretme şansımız yok. Üstelik hani ihracatının ilk bakışta işine yarıyor dediğimiz o düşük fiyatlı TL var ya, sonuçta toplumsal anlamda baktığınızda bu ülkede her şeyin pahalanması anlamına geliyor. Yani ucuza ihracat yaptığını düşünen, çok para kazanacağını düşünen insanlar aslında bir sonraki ürünü alabilmek için daha fazla para ödemek zorundalar. Türk lirasının ucuzlaması ithalatta aynı sıkıntıyı getiriyor çünkü. Geçmişte aldığınız, atıyorum 1 milyon dolara aldığınız bir sanayide kullanacağınız tezgah bugün 1 milyon doların karşılığıyla bu yılın başına göre %43 daha pahalı. Bunun ekonomik anlamda bir gerekliliği yok ki. Geçerliliği de yok. Anlatamazsınız bunu kimseye. Ekonomiden anlamaya gerek yok. Bakkal defteri tutabilecek düzeyde ticaretten anlayan herkes bunu görecektir. İlkokul 5'i yalan dolan olmadan gerçekten bitirmiş. 5 diyorum bak. İlk 4 demiyorum. Eskiden bahsediyorum yani. O düzeyde ilkokul 5'i bitirmiş herkesin anlayabileceği bir şey bu. Bu krizle yüzleşmekten kaçınmak değil midir sizce? Şu anda yaşadığımız her şey tam da Mahir Ünal'ın söylediği gibi oluyor. Bir farkla. Mahir Ünal'ın bunları bağladığı kişi ve gruplar doğru değil. Hani bir takım filmlerin başında şöyle yazar ya. Burada yaşanan olaylar, bu filmde geçen olaylar tamamıyla hayal ürünüdür. Gerçek kurum ve kişilerle hiçbir ilgisi yoktur. Oluşabilecek benzerlikler tamamen tesadüfidir diye. Vallahi Didem Madağ'ın da söylediği gibi, Allah rahmet eylesin. Film icabı bütün bunlar. Yani gerçek şiir icabı bütün bunlar. Gerçek hayatta olmuyor diyor ya. Bu şiire bile sığmayacak bir kötülük aslında. Hiçbir yerden konulamayacak bir kötülük. Ama en acısı şu. Bir grup gazeteci, kim onlar bilmiyorum ama onları karşısına alıp Dünya Gazeteciler Günü'nde üst üste bu kadar yalanı sıralayabiliyor olması toplumsal krizi her şeyden öte görmezden geldiğini anlatıyor aslında bize. Çünkü toplum bu yalanı görüyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü yaşıyor. Çünkü bu yalanın ona değmeme şansı yok. Şurada 25 dakikadır size anlattığım her şey bu toplumdaki herkes için geçerli. AKP'ye, MHP'ye oy verenler de artık bu sıkıntının içinde. Geçmişte onlar çok fazla yaşamıyor olabilir ama bugün yaşadığımız kriz herkese değen bir kriz. Bakmayın sokakta mikrofon uzatıldığında abuk sabuk konuşan, kıçını toplamaktan aciz tiplerin söylediklerini. Onlar da bakkala markete girdiği zaman, evine girip kapısını kapattığı zaman aynı krizle yüzleşmek zorunda. Ve burada söylendiği gibi Mahir Ünal'ın tek doğru cümlesi şu açıklamalar içinde. Yüzleşmediğiniz her şey büyük bir kriz olarak size geri döner. Bugün olduğu gibi. Kriziniz döndü, hayırlı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Biz hiçbir zaman aynı şeye inanmak zorunda olmadığımızı bilen insanlarız. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz ki. Birlikte yetişmedik, birlikte büyümedik, aynı ortamların içinden çıkmadık. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellilik, engelsizlik durumlarımız hepsi farklı. Ama sevgimiz aynı. Aynı ülkeyi seviyoruz biz. Bir tane ülkemiz var bizim. Bizim vatanımız. Ve istiyoruz ki hep beraber birbirimizi dışlamadan orada iyi yaşayalım. Bunun için de konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Yalan söylemeden, birbirimize kırmadan, küstürmeden, hakaret etmeden, küfretmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yaparız. Yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bakın bu yayının sürmesi için bir katkınız olup olmayacağını düşünüyorsanız eğer, var çünkü öyle insanlar. Şunları uygulayabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Aman diyeyim, o son derece önemli. Çünkü bugünün dandik medya düzenine mahkum olmadığınızı sadece o düğmeye tıklayarak sergileyebilirsiniz. Üstelik para pul harcamanıza da gerek yok. Bir tek mail adresi yazacaksınız. Lütfen abone olun bu kanala. Ve yan tarafındaki zil işaretinde eğer tıklayacak olursanız o aynı zamanda yayınlar başlamadan size haber gelecek anlamına geliyor. Dedim ya, bu yayının sürmesi için katkınız olabilir diye YouTube'un belirlediği bir katkı yöntemi daha var. Katıl düğmesi. Katıl düğmesini isterseniz kullanırsınız. Ne demek o? İstemezseniz katılmak zorunda değilsiniz. Neye? Aylık küçük katkılarla bu yayını destekleme olayına. Ama bu gerçekten bir zorunluluk değil. Çünkü yayınlar ilk gününden son gününe kadar her zaman parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. 5 yıllık taahhüdüm. Katıl düğmesinin manası bu. YouTube sayfamın açılışında kısa bir videoyla da anlattım. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne değişti ne bundan sonra değişebilir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın klasik günü arkadaki kitabı konuşacağız. Çılgın kalabalıktan uzak. Bunu konuşacağız. Yarın saat 9'da ölmezse akıllısan ben buradayım. Gelin oradan edebiyatın dünyası içinden. Kendimize şu bütün saçmalıklardan sıyrılmak için oluşturduğumuz küçücük sığınakta buluşalım. O da yarın sabah saat 9'da. Herkes kendine iyi baksın. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.